Ayrım 3, Görme Engelli Kadınlar Kurultayı, sayfa 50. Biz konumuzu çeşitli alt başlıklara bölerek tartışmaya çalıştık. Bunlardan birisi aile yaşamıydı. Bir diğeri arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri ve dışarıdaki yaşamdı. Bir diğeri tüketici olarak görme engelli kadınlardı. Bir diğeri siyasal yaşamda görme engelli kadınlar, diğer örgütlenme sorunları ve örgütlülere katılım sorunlarıydı. Bir diğer başlığımız sporun sosyal yaşama uyum ve katılımdaki sosyal uyumdaki rolüydü. Bir diğer başlığımız kültür ve sanatın sosyal yaşama uyum ve katılımdaki etkisiydi. Görme engelli kadınların sosyal yaşama uyumlarında sosyal rehabilitasyonun yeri bir diğer başlığımızdı. Bağımsız yaşam, bağımsız yaşamın etkisi, hak arama, şiddet ve istismar, iletişim ve medyanın sosyal yaşama uyum ve katılımda etkisi gibi çok değişik başlıklar çerçevesinde konularımızı tartışmaya çalıştık. Son derece içten deneyimler aktarıldı, yaşanan sorunlardan örnekler dile getirildi. Onların çözümü gerçekten çok önemlidir. 15 ila 20 senedir bu alanın çok içinde olan bir arkadaşınız olarak ben bile çok etkilendim bazı aktarmalardan. Özellikle görme engellilerle iç içe çalışan bir arkadaşınızım. Ama kafamda benim için bile çok yeni olabilecek çok güzel projeler oluştu. Özellikle rehabilitasyon merkezinin engelli kadınların sosyal yaşama kazandırılmasında büyük bir etkisi olduğuna ilişkin çok güzel örnekler verdi temsilciler. Bu arada yeri gelmişken grupta konuştuğumuz ve mutlaka sonuç bildirisinde yer almasını istediğimiz bir hususa da değinmek istiyorum. Türkiye'de görme engelliler için sosyal rehabilitasyon odaklı iki merkez bulunmaktadır. Bu iki merkezin de kuruluşunda 6 Nokta Körler Derneği'nin çok önemli katkıları vardır. Onlar bu merkezleri kurdular ve SHÇK'e işletmesi için devrettiler. Ancak bugün Emirgan'daki merkezimiz kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şu anda engelli kardeşlerimiz, dostlarımız merkezi savunmak durumundadırlar. Sadece iki merkezden söz ediyorum. 12 tane değil, 22 tane değil. Türkiye'nin her bölgesinde birer tane değil. Biri Ankara'da, biri İstanbul'da. Türkiye'nin her yerindeki vaktinde eğitim imkanı alamamış yetişkin görme engellilerinin rehabilitasyonuna hizmet eden iki tane merkez. Bunlardan birisi de kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mutlaka bu merkezin korunması, savunulması adına sonuç bildirisinde bir hüküm yer almasını istiyoruz. Aile yaşamı üzerinde çok duruldu. Bir ailede görme engelli kız çocuğu olarak yaşamak, hatta bir kız çocuğu olarak doğmaktan başlayarak bunun ne demek olduğu, ne anlama geldiği, daha sonra büyüyen bir kız çocuğunun ne gibi sorunlarla karşılaştığı, özellikle toplumsal cinsiyet temelli bakış açısını unutmadan çok güzel örnekler getirdi arkadaşlarımız. Eleştiride bulundular ve kendi yaşamlarından örnekler getirdiler. Daha sonra görme engelli anne olmak yahut görme engelli boşanmış bir kadın olmak, görme engelli bir kadın olarak yalnız yaşamak ne demektir? Evlilik konusu. Bu konuların hepsi tartışıldı, konuşuldu. Buralarda yaşanan dezavantajlar üzerinde duruldu. Hatta bazı üyelerimiz yazarak getirdiler ve bunları grubumuza sundular. Zaman sınırı nedeniyle yazamadıklarını da daha sonra verme sözü verdiler. Gördüğünüz gibi oldukça özverili katkılar gerçekleşti. Sayın Bakanımızın dün sabah vurguladığı bir konu olan evlilik konusu da burada dile getirilen diğer konularla beraber tartışıldı. Yanlış anlamalar düzeltildi. Örneğin görme engelli kadınların gören erkeklerle hiç evlenmediği, bunun bir ayrımcılık durumu olduğu ifade edildi. Ama Fatim Hanım, yılların deneyimiyle yüreğimize su serperek, "Hayır, ben araştırma yaptım. 3-5 tane var aramızda böyle arkadaş," dedi. Böyle örnekler de var. Fakat nedense görme engelli erkeklerle görme engelli kadınlar çeşitli konularda yan yana getirildiğinde kadınlar aleyhine büyük bir sıkıntının olduğu, dezavantajın olduğu gerçeğini de ortaya koyuyor. Yani aynı evde görme engelli bir erkek ve bir kız çocuğu varken erkek çocuğun körler okuluna gönderilmesinde hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Kız çocuğu söz konusu olduğunda körler okuluna ya da rehabilitasyon merkezine gidebilmesi için aynı davranış sergilenmiyor. İçinde bulundukları zor koşulları çok ilginç stratejilerle aşan, önlerine konan engelleri aşan ve hayata öyle katılan arkadaşlarımız var. Onların olumlu örneklerinden yararlanmamız lazım. Yani bu iyi örnekleri topluma anlatmamız lazım ki onlar umut olsunlar, ışık olsunlar. Çünkü engeller söz konusu olduğunda her zaman sorunlardan söz edilir. Ama öyle arkadaşlar var ki bu engelleri gerçekten çok başarılı yöntemlerle aşmışlardır. Bu başarılı yöntemleri de kamuoyuna anlatmamız lazım. Ben böyle bir başlık yakaladım. Huzurlarınızda söz veriyorum ki benim için de görev olsun. Rehabilitasyonlarla değişen yaşamlar diye bir çalışma yapacağım. Yani o iki rehabilitasyon merkezinin değiştirdiği yaşamları topluma anlatmamız lazım. Arkadaşlık ilişkileri, komşuluk ilişkileri üzerinde duruldu. Çok ilginç stratejiler aktarıldı komşularla ilişkilerde nasıl daha başarılı olunabileceği konusunda. Bizim de yeteneklerimiz var, bilgimiz var, becerilerimiz var. Yapabiliriz, yaptığımız zaman itibar görüyoruz biçiminde sunumlar oldu. Doğrusu ben bunların çok iyi örnekler olduğunu düşünüyorum. Ama bu alanda toplum olarak çok başarısız olduğumuz bir konu var. O da siyasal yaşama katılım. Şimdi seçimlerin arifesinde olduğumuz için çok da güncel. Keşke şimdi burada bizi dinleyen basın mensupları da olsaydı. Genel olarak kadınlar toplumda birçok alanda yok sayılırlar. Özellikle siyasal yaşamda yok sayılmayla daha çok karşı karşıyalar. Öteden beri bunun nasıl aşılabileceğine dair yöntemler konuşulur. Kadınların kendi aralarında oluşturdukları örgütlenmeler, baskı grubu özellikleriyle bunları aşma çabasındadırlar. Fakat dikkat ettiniz mi? Bunların içinde engelli kadınlar var mı hiç? Yani böyle bir tabakalaşma var ve bunu reddetmek gerekir. Hayat hepimiz için bir tane. Görme engelli kadınlar için ikinci bir hayat yok ki. Ya diğerleriyle beraber bu fırsatları şimdi kullanacaklar ya da kullanamayacaklar. Dolayısıyla bu eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve katılımın önündeki engellerin herkes için mutlaka kaldırılması gerekir. Fırsat bu fırsattır. Seçim öncesi süreçte toplumun, medyanın, siyasal partilerin bizi en çok dinledikleri zaman şimdidir. Lütfen harekete geçin. Bu konularda neden şikayetçiyseniz onları topluma, kamuoyuna ve siyasal partilere iletin. Biz sosyal yaşama katılım konusunda en önemli engellerin toplumdan geldiğini görüyoruz. Otobüse bindiğimizde otobüsün şoföründen, yan yana oturduğumuz insandan, karakolda polisten, okulda öğretmenden, hastanede hemşireden vesaire geldiğini görüyoruz, duyuyoruz. Bunları konuştuk. Uzun uzun tartıştık. Ama şunu da söyledik. Peki biz toplumu eğittik mi? Biz kimiz? Biz engelliler olarak hangi becerilere, yeteneklere sahibiz? Biz sadece ihtiyaçlarımızı anlatıyoruz. Toplum bizi böyle tanıyor. Biz topluma kendimizi güçlü yanlarımızla birlikte anlattık mı? Onları eğitmek zorundayız. Eğitmek için medyayı kullanmalıyız. Altı Nokta Körler Derneği'nin çok güzel bir kitapçığı var. Görenler için rehber. Geçmişte benim de içinde olduğum ufak tefek tanıtım filmleri hazırlamıştık. Bunları medya yayınlamıyor. Engelliler kentlerde özgürce dolaşmak istiyor diye bir başlık koymuştuk, hatırlıyorum. Kentsel yaşamda, sokaklarda engelli kardeşlerimiz için ne tip engellerin bulunduğunu çoğu insan bilmiyor. Yani onlar için bir engel olduğunun farkında değiller. Yani böyle bir duyarlılık, farkındalık yok. Bunları anlatmamız gerekir, bunu da söyledik. Evlerinden hiç çıkamayan engelli arkadaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında görme engelli kadınların daha çok bulunduğunu biliyoruz. Onlar için sokak, dışarıdaki yaşam büyük tehlikelerle dolu olarak anlatılıyor. Bunda tümüyle haksız değiller ama çok da abartı var bu işte. Dolayısıyla toplumsal yaşamda yoklar. Sokaklarda beyaz bastonlu insanlara ne kadar sıklıkla rastlıyorsunuz? Biliyorsunuz ki yurt dışına gidildiğinde ilk verilen tepki şudur. Bu ülkede ne kadar çok engelli var? Hayır, bizdeki kadar var. Hatta bizdekinden daha az engelli olma nedenlerini göz önünde bulundurduğumuzda. Ama onlar sokakta, hayatın içindeler, o şekilde yetiştirildiler. Onlara imkan verildi ve onlar hayatın içindeler. Ama bizde değiller. Dolayısıyla evlerden sokaklara çıkamayan, toplumsal hayatın değişik cephelerinde yer bulamayan arkadaşları nasıl oralardan çıkarabiliriz konuştuk. Çıkardığımız arkadaşların yalnızca engelli örgütlerinin lokallerinde zaman öldürmelerinde konuştuk. Yani sosyal hayata katılmak demek bu demek midir? Altı Nokta lokalinde hayatını geçiren çok arkadaş tanıyorum. Yani hayatın daha başka yerlerde olduğunu bilmek zorundayız. Ama bunda şunun da etkisi var. Hala en çok kabul gördükleri ve kendilerini en rahat hissettikleri yer orası. Demek ki başka derneklerde, hayatın başka cephelerinde bu kadar rahat edemiyorlar. Demek ki toplum olarak bizim birçok konuda onların var olduklarını, ihtiyaçları olduğunu anlamak ve kabul etmek konusunda eksikliklerimiz var. Bunları da konuştuk. Engelli kadın arkadaşlarımızın engelli örgütlenmelerinde yer aldıklarını ama erkeklere göre çok daha az yer aldıklarını konuştuk. Spor konusunu konuştuk. Özellikle kamunun sunduğu spor olanaklarından engellilerin nedense çok az yararlandıklarını biliyoruz. Spor denildiğinde arkadaşlar yalnızca engellilerin kendi aralarında spor yapmasını anlamamak gerekir. Bu büyük bir risktir, tehlikedir. Sosyal yaşama katılmanın önünde yeni bir engel oluşturur. Genel olarak beden eğitimi ve kişisel gelişim için yaptığımız sporlarda neden ayrı ayrı yerlerde spor yapalım? Mutlaka anlayışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Medyanın tutumundan söz ettik. Medya çok daha sağlıklı bir tutum geliştirmek zorundadır. Medyanın görme engellerinin tümünü gören, önce görünür kılan, anlayan ve doğru bir bakış açısıyla destek sunan programlar yapması gerekir. Ama yalnızca sorunların, gereksinimlerin, zorlukların anlatıldığı programlarla değil, olumlu, iyi ve başarılı örneklerle. Eğer biraz görmek istersek, biraz o hayatların içinde bulunursak bunları görebiliyoruz. Şiddet ve istismar konusu önemli bir başlık olarak konuşuldu, tartışıldı. Genel olarak dünyanın her yerinde engellilere yönelik istismarın çok daha yoğun yaşandığını biliyoruz. Bu konularda engelli çocuklara, genç kızlara, kadınlara, genel olarak bütün engellilere yönelik güçlendirici eğitimlere yer verilmesi gerektiğini söyledik. Aile hayatı eğitimlerinin öne alınması, aile danışma merkezlerinin çoğaltılması, yaygınlaştırılması gerektiğini konuştuk. Başka bir sivil toplum örgütü bu konuyu gündemlerine aldıklarını, aile yaşam merkezi kuracaklarını söyledi. Biz Altı Nokta Körler Derneği'nde bunu başardık. Sürdürmek konusunda çok ciddi güçlüklerle karşı karşıyayız. Umarım sürdürebiliriz. Desteğinize ihtiyacımız var ve yeni yeni sivil toplum örgütleri içerisinde, kamu kurumları içerisinde, özellikle engelli ailelere yönelik danışma merkezlerine, aile hizmet merkezlerine şiddetle ihtiyacımız olduğunu da ifade ettik. Engelli kadınların hak arama konusunda karşı karşıya kaldıkları güçlüklerden ve bu konuda nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğinden bahsettik. Özellikle Baro'dan gelen arkadaşımızın katkıları önemliydi. Eğitim Çalışma Grubu, Yardımcı Doçent Doktor Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Öncelikle bugün katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün olduğunu belirtmeliyim. Nedense ilk gün çok yoğun ilgi olur resmi düzeyde ve diğer platformlarda. En çok şeyin konuşulduğu, çözüm önerilerinin sunulduğu ikinci günde ise katılım daha az olur. İkinci günde aynı ilginin devam etmesi nedeniyle katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz eğitim grubu olarak dün saat 11'den itibaren toplandık. Eğitim grubumuz 40'a yakın temsilciden oluştu. Çok zengin bir çalışma grubuydu. Ben gerçekten çok keyifli bir çalışma gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Hepimiz çok heyecanlıydık. Katılımcılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktaydı. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Altı Nokta Körler Derneği'nin Diyarbakır, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale, Bingöl, Osmaniye, Samsun şubeleri ve Beyazay Derneği, Uygar Görme Engelliler Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Başkent Kadın Platformu, Soroptimistlerin Emek ve Oran Kulüpleri, Türkiye Körler Vakfı, Türk Anneler Derneği, Anaçev, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türk Kadınlar Birliği çalışmamıza katıldılar. Çok geniş ve zengin bir katılımla gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda zaman bize yetmedi. Çalışma yöntemi olarak öncelikle olumlu yönlerin ortaya konmasından yana bir tavır izleyerek yol haritamızı böyle belirledik. Çünkü bizim için olumluların ortaya konması çok önemliydi. Kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri neler yapıyorlar, ne tür projeler yapıyorlar, önce onu ortaya koymak çok önemliydi. Yani biz hemen sorunlardan başlamak yerine kurumsal düzeyde neler yapılıyor, bunlara bakmayı tercih ettik. çok da güzel şeyler ortaya çıktı. Dolayısıyla daha sonra çözüm önerilerine gitmeyi tercih ettik. Eğitim kurumlarında engelli öğrencilere karşı oluşan direnç, sözü edilen konulardan birisiydi ve çok önemliydi. Eğiticilerin görme engelli öğrencilere yaklaşımında problemler yaşıyoruz, burada sıkıntılarımız var hususu dile getirildi. Görme engelli özel okul sayısının yetersizliğinden bahsedildi. Eğitim materyallerine, özellikle ders kitaplarına ulaşmadaki güçlüklerimizi konuştuk. Öğrenme ortamlarının uygun olmaması bir başka sorunumuzdu. Korumacı aile yaklaşımı nedeniyle görme engelli bireylerin eğitim kurumlarına adaptasyonda karşılaşmış oldukları sorunlar dile getirildi. Bir başka konu, Türkiye'nin çok önemli gerçeği, maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok fırsat ve imkandan sunulsa dahi yararlanamama önemli bir problem olarak dile getirildi. Ailelerin görme engelli kız çocuklarının yatılı körler okuluna gönderilmesi konusunda işbirliği yapmamaları başka bir sorun olarak gündeme getirildi. Ailelerin bu konuda dirençli oldukları ve kız çocuklarını göndermek istemedikleri belirtildi. Eğitim hizmeti veren kurumlara ulaşmadaki zorluklar bir başka güçlük olarak karşımıza çıktı. Kurumlar arası yönlendirmenin yetersiz olmasını temsilcilerimiz ifade ettiler. Bir başka husus, Türkiye'nin tüm bölgelerinde eşit düzeyde uygulamaların yapılmamasıydı. En çok şikayet gelen bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriydi. Hatta bir arkadaşımız tarafından Karadeniz bölgesinin de ilave edilmesi gerektiği belirtildi. Kurumların gerçekleştirdiği projeler üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu projeler kapsamında çok önemli, çok güzel şeyler yapıldığı grupta anlatıldı. Yani hiçbir şey yapılmıyor diye bir umutsuzluğun içine düşmemek gerektiği, çok şeyin yapılıyor olduğu ortaya konuldu. Grup gerçekten çok özverili çalıştı. Gerçekleştirilen projeler, Haydi Kızlar Okula kampanyası ve tabii bu kapsamda görme engelli kız çocukları, halk eğitim merkezleri tarafından gerçekleştirilen okuma yazma ve meslek edindirme kursları, engelli çocuk sahibi ailelerin eğitimi, halk eğitim merkezlerinde açılan etkili anne baba eğitimi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan aile eğitim rehberi, Diyarbakır Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen büro yönetimi ve sekreterlik kursu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan özel eğitim alması uygundur tanısı konmuş 0 ila 18 yaş arası görme engelli bireylere rehabilitasyon hizmetinin sunulması, Oran Soroptimistler Kulübü'nün konuşan kitaplık projesi, Emek Soroptimistler Kulübü'nün, Anaçev'in, Altı Nokta Körler Derneği'nin kitap okuma çalışmaları, Oran Soroptimistler Kulübü'nün Red House'u çevirisi gibi pek çok çalışma grupta temsilciler tarafından anlatıldı. Türkiye Aile Planlaması Derneği tarafından engellilere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik bir proje gerçekleştirildiği, Başkent Kadın Platformu tarafından engelli çocuğu olan annelere yönelik psikolojik destek programı verildiği, Trabzon Altı Nokta Körler Derneği, İşkur ve Kız Meslek Lisesi İşbirliği ile meslek edindirme projesi yürütüldüğü, Altı Nokta Körler Derneği tarafından yetişkin görme engellilere yönelik bilgisayar kursları düzenlendiği yine ifade edilen çalışmalar arasında yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik kaynaştırma el kitabı hazırlandığı, Altı Nokta Körler Derneği, Ankara Uygar Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Vakfı tarafından üniversite sınavına hazırlık kursları düzenlendiği, Emek ve Oran Soroptimistler Kulüpleri, Anaçev, Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Körler Vakfı gibi kuruluşlar tarafından maddi imkanı olmayan görme engelli kız öğrencilere burs verilmekte olduğu da grup çalışmalarımızda dile getirildi. Üniversitelerde tutum değişikliğine yönelik toplumsal duyarlılık derslerinin yer alması söz konusu. Biz bu dersleri bu seneden itibaren uygulamaya koyacağız. Bunun için mutlaka bir başlık olarak görme engelli bireylerle ve bu konuda proje geliştirecek öğrencilerle çalışacağız. Bu çalışma da bizim sorumluluğumuzda yürütülecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6000 öğretmen, yönetici ve müfettişe özel eğitim başlıklı hizmet içi eğitim seminerleri verilmiştir. Ayrıca yine bu kurum tarafından 2006 ile 2007 öğretim yılından itibaren ücretsiz kitap dağıtımı çerçevesinde görme engelli ve kaynaştırma programına alınmış öğrencilere kabartma ders kitapları dağıtılmış, yetişkinlere yani 13 yaş ve üstüne okuma yazma ve öz bakım becerileri yaz kursları verilmiştir. Beyaz Ay Derneği tarafından kişisel gelişim koçluk eğitimlerinin verilmesi de yapılan çalışmalar arasında yer almıştır. Çözüm önerilerinin neler olabileceğini konuştuk. Çok şikayet edilen konulardan biri, görme engelli bireyler için kütüphane ve bilgisayar olanaklarının sağlanmasıydı. Hatta orada çok güzel bir tabirle söylendi, beyaz baston değil artık beyaz klavye olsun dendi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, tabii buraya Karadeniz'de katalım, rehabilitasyon merkezlerinin, kütüphanelerin ve bilgisayar eğitimlerinin yaygınlaştırılması önerilerden biriydi. Şikayet edilen konu şu, tamam yasalarda yer alıyor ama uygulama konusunda sıkıntılar var. Denetim olmaması bu önemli bir konuydu. Yani uygulamaların izlenmesi, çalışmaların eksikliği karşımıza çıkan bir sorun oldu. Bir başka çözüm önerisi, taşrada hizmet ulaşamayan bölgelere hizmet götürmek için gezici öğretmen uygulamasının gerçekleştirilmesiydi. Bu da önerilerden bir tanesiydi. Bir başka husus, görme engelliler okullarında yer alan günlük yaşam becerileri derslerinin pratikte uygulanmasının sağlanmasıydı. Yani bu derslerin var olması söz konusu ama bunlar nedense uygulamada sıkıntıları ortadan kaldırmamış. Demek ki bunun altının çizilmesi gerekiyor. İlgili kamu kurum ve kuruluşları personelinin Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla görme engelli eğitimi konusunda eğitilmesi. Bu konuda kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı olacak ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeline eğitim verilecek. Bir başka konu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan kaynaştırma eğitimiyle engellilerin akranlarıyla birlikte eğitiminin sağlanarak bütünleşmenin sağlanması önerisiydi. Görme ve işitme engelli ailelerin çocukları için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması bir başka öneriydi. Kişisel gelişim ve koçluk eğitimlerinin yaygınlaştırılması, bu başka bir öneri ve ayrıca bu başka bir başlıkta da tekrar karşımıza çıkacak. Aile danışmanlığı çerçevesinde engelli çocuğa sahip ailelere ve yakın çevrelerine yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması. Görme engelli kadınlara, kadın olmak, bedenini tanımak, çocuk eğitimi, ev idaresi ve benzeri konularda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması. Ana sınıfından ilk öğretime, ilk öğretimden orta öğretime, orta öğretimden üniversiteye geçiş programlarının hazırlanması ve bu konuda görev yapacak kurumların işbirliğinin alınması. Tüm kademelerdeki okullara görme engelliler sınıf öğretmeninin atanması konusunda bir öneri vardı. Üniversitelerde özel eğitim derslerinin sadece sınıf öğretmenliği bölümünde değil, tüm branşlarda yer alması verilen önerilerden diğeriydi. Görme engelli bireylere karşı toplumsal tutumun değiştirilmesi için medya aracılığıyla eğitici programların düzenlenmesi ve bunların sunulması önerileri vardı. Çok şikayet edilen diğer konu şuydu, ihtiyaç analizinin yapılması. Kurum ve kuruluşlar birbirinden habersiz bir takım çalışmalar yapıyorlar ama bir bütünlük yok, bir koordinasyon yok. Burada da koordinasyon sağlayacak birim gerekiyor bize. Bu birim ne olabilir? Yani bunun tartışılması gerekiyor. Lise ve üniversite sınavında okuyucu olarak kullanılan öğretmenlerin okurken sıkıntı yaşadıklarını söyledi arkadaşlarımız. Onun için okuyucu öğretmenlerin Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olması gibi bir öneri oldu. Üniversite ve memurluk sınavlarının görme engellilere hitap eden konulardan yapılması diye bir öneri oldu. Açık ilköğretim, lise için kabartma kitaplarının basılması bir başka öneriydi. Engelli bireylerin almış oldukları eğitime uygun istihdamların gerçekleştirilmesi önemliydi. Çünkü aramızda tarihten mezun arkadaşımız vardı, farklı bir yerde çalışıyordu, o da bu öneriyi getirdi. Görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik el kitabının hazırlanması bir başka arkadaşımız tarafından önerildi. Bir başka arkadaşımız da az gören ve sonradan görme engelli olan bireylere yönelik psikolojik danışmanlık merkezlerinin açılması ve bu merkezlerin hizmet vermesi önerisinde bulundu. Bir başka öneri, tüm okullarda görme engelli öğrencilere uygun ders ortamı sağlanması şeklindeydi. Sınıfların düzenlenmesi ve öğretimsel uyarlamaların yapılması da yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir arkadaşımız tarafından önerildi. Günlük yaşam becerileri, bağımsız hareket ve iletişim becerilerinin pratiğe aktarılması neredeyse bütün grubun bir önerisi haline geldi. Medyanın bilinçlendirilmesi için TRT ve RTÜK ile görüşülmesi önerildi. Görme engellilere yönelik eğitim materyallerinin sağlanması, dijital kütüphanelerin yaygınlaştırılması, görme engellilerin yaşamının kolaylaştırılması için belediyelerle işbirliğinin yapılması. Tabii bu sosyal yaşamada giren bir öneri oldu. Eğitim grubunun önerileri bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 70.